Herkese merhabalar. Eda ve Mert'le final setine hoş geldiniz. Mert hoş geldin.
Hoş bulduk ve herkese nihayet tekrar buluştuk değil mi Eda'cığım?
Evet, kesinlikle arkadaşlar. Biliyorsunuz aslında biz son derece disiplinli bir ekibiz. Mert'le birlikte ve en son Avustralya açığı kapattığımızda Indian Wells ve Miami açıkta yani Sunshine Double'la görüşmek üzere demiştik ama maalesef Şubat ayında yani korkunç bir deprem felaketi yaşadı ülkemiz ve sonrasında gerçekten hiç içimizden program yapmak gelmedi. Mart ayı o yüzden o şekilde atlattık. Sonra toprak sezonuna geçtiğimizde de Mert'in çok turnuva programı yoğundu. Karşılıklı programlarımızı çok uyuşturamadık ve birkaç seferde internet problemi geçirdik. Hatta geçen hafta işte kura yapacaktık. Siz İtalya'da bir kasabadaydınız hatta. Oturduk tam çekeceğiz fakat maalesef bağlantıyı sağlayamadık gibi bazı teknik sıkıntılar yaşadık.
Ufak bir otelde kalıyordum. Sağlayamadık, aşağı lobiye indim, orada daha iyidir diye. Olmadı. İşte orada birileri vardı. Dışarı çıktım. Sivrisinek savaşları yaptım falan. Neyse yapamadık sonuçta maalesef.
Yani son derece denedik, çabaladık evet. Fakat başaramadık. Dolayısıyla hani böyle bir ayrılık yaşadık. Ve şimdi Roland Garros'ta zaten ilk haftanın da pazartesi akşamı çekiyoruz bunu. Yarın salı günü sizler bunu izleyebileceksiniz. Maçlara da geçmeden önce hani bu kısa bilgiyi bir vermiş olalım. Şöyle de bir update yapayım. Ben aslında Twitter'dan daha ziyade bu duyuruları yaptım. Hani ne zaman program yapacağız, yapmayacağız ve son yaptığımız videonun altına da yorum olarak da eklemiştim. Hani bir, çok habersiz de bırakmak istemedim açıkçası. Sürekli izleyen bizi arkadaşları. Bir böyle bir şey vereyim. Bir de Mert'le bu son dönemde yeni bir podcast'imiz var arkadaşlar. Evet, dizi podcast'ine başladık. Yani ve Apple TV'nin bilim kurgu draması Silo'yu konuşuyoruz arkadaşlar bölüm bölüm.
Her bölümün analizini yapıyoruz her hafta. Bizim aramızdaki TV, dizi, geyik muhabbetimizi podcast'e taşıdık.
Evet, yani biz kendimiz çok eğleniyoruz konuşurken ama hani sizler şey yapar mısınız, ilgilenir misiniz bilmiyorum. Adımız Ekran Geyikleri. Twitter'da da yine buna bir hesap açtık Ekran Geyikler adıyla ve işte Spotify'da ben hepsini bağladım bir şekilde hani Amazon'da, Apple Podcast'te, Google Podcast'te varız. Yani böyle ilginizi çekerse biz böyle aramızda Mert'te son derece eğleniyoruz. Silo'nun yeni bölümünü ben daha izlemedim ama hafta içi izleyeceğim. Mert izlemiş. Çünkü evet. Kendisi bir nerd, dizi nerd'ı o kaçırmadı ama ben henüz şey yapamadım ama halledeceğiz ve onu...
Bu arada bu dizi bitince de yeni bir dizi seçeceğiz, ona hatta tavsiyesi olan ama haftada bir çıkan bir dizi olması lazım.
Evet. Değil mi? Kriterlerimiz tabii. Var. Haftada bir çıkacak, ondan sonra kadroya bakıyoruz.
Bize kendini beğendirmek zorunda bu diziler. Kriterlerimiz var, standartımız yüksek.
Aynen, standartımız yüksek ve dediğim gibi biz eğleniyoruz. Yani aklınızda bulunsun Ekran Geyikleri diye tamam. De bize abone olup dinleyebilirsiniz diyorum. Ve şimdi Roland Garros'a geçmeden bugün gene güzel haberler vardı senin tarafından, sizin tarafınızın tarafından. Bir sen bize biraz bir update versene Zeynep Sönmez'le ilgili olarak. İngiltere'desiniz. Biraz senden evet. Alalım. Ondan sonra bizim turnuvaya geçelim.
Evet, Zeynep'le işte Wimbledon elemesine girme ihtimali yüksek Zeynep'in. Garanti değil ama yüksek. Ondan şöyle bir karar aldık. Madem ki ilk defa bir slam turnuvasına girme şansı yakalayacak Zeynep. Yakalarsa bunun hakkını tam verelim. Yani çim zeminine alışmış olarak girsin diye. Bir de ben şahsen Zeynep'in çim zeminde çok başarılı olacağına inanıyorum. Oyununa uyacağına inanıyordum. Ve şöyle bir karar aldık. Yani çim sezonunu tamamen full oynayacağız. Yani girebildiğimiz her turnuvaya o gireceğiz. Süper. Tabii Wimbledon elemeleriyle de kapanır bu sezon diye karar aldık. Tabii tekrar söylüyorum, girebilirse yani. Daha son liste belli olmadı. ama girebileceğini ümit ediyoruz. O şekilde yola çıktık. İlk çim turnuvamız buydu. Bu şu anda Surbiton. Londra'nın şeylerinden biri, mahallelerinden birinde Surbiton'da 100K'lık yani evet, ITF'in en yüksek seviyesinde Aynı zamanda erkeklerde Challenger'ı var 125 aynı yerde. Hatta bugün Andy Murray oynadı. Onu da seyrettik. Evet aynen. Onu da seyrettik. Hyeon Chang'la oynadı ilk turda. Yani bir 5 game seyrettik gerçi. Fazla seyretmedik çünkü Zeynep'in maçı vardı. Onu hazırlamamız lazımdı. Ama neyse. Zeynep elemeden girdi. Bir de büyük aksiliklerle geldik buraya. Konsolosluk vizeyi çok geç çıkardı. 3-4 gün evvel beklerken son güne bekledik. Mecburen cuma günü anca çıktı. Hatta biz gidemeyeceğiz herhalde diye düşünüyorduk. Çıktı apar topar. O akşam uçak yoktu. Ertesi sabah erkenden, cumartesi sabah erkenden uçağa bindik. Londra'ya indik. Kötü de bir havalanı indik. Çok seçim hakkımız yoktu. Uçaklar doluydu. Tabii. O havaalanından gideceğim Surbiton'a gitmemiz de bir iki saatti arabayla. Londra'nın ta diğer ucundan diğer ucuna. Neyse öğleden sonra 3 gibi kalacağımız yere vardık. Saat 5'te bir saatliğine vurdu. Zeynep ilk defa hayatında çim kortta ilk defa hayatında bir
ayak
saatliğine vurdu.
Daha yeni.
Evet bir saatliğine vurdu ve ertesi günü maça çıktı. Yani ilk tur maçına çıktı. Ertesi günü ve bunu %100 söylemişimdir önceki programlarda. Yani çim korta hayatınızda ilk defa çıkıyorsanız Eda bambaşka bir yerdesiniz. Yani bunu açıklamak çok zor. Çim korta ilk çıktığınız zaman kendinizi kaybetmiş hissediyorsunuz. Yani top değişik zıplıyor. Bazı yerde çok çabuk zıplıyor. Efektler kayboluyor. Ayağınız kayıyor. Doğru ayakkabınız yoksa neyse bizim şahsi anlatan ayakkabımız iyi ayakkabımız vardı. O da ayrı bir hikaye anlatırız da. Neyse ama çim kort ayakkabısı şart. Neyse yani Zeynep çıktı. Kura'da biraz da şans yardım etti. Bir 17 yaşında İngiliz wild card çıktı ilk turda. Yani Zeynep'in açıkçası daha kötü kura çekebilirdi. Ve hiç, benim şahsen bizim planımız şuydu. Yani burada kalalım. Yenilse bile hafta içi burada kalalım birkaç gün ve o bir sonraki turnuvaya buradan direkt geçelim. Çim kort'a da alışmaya devam edelim diye. Ama ümit ediyorduk ki buraya 2-3 gün evvel gelelim hazır olarak çıksın ilk maçına. O olmadı. O yüzden o ilk maçı kazanması bonus oldu Zeynep'in. Yani bir saatlik kariyerinde bir saatlik çim kort antrenmanıyla çim kort maçına çıkıp o maçı kazanması iyi oldu. Rakibine onun yani yenebileceği kapasitede bir rakip olması iyi oldu. Ama bugün oynadığı oyuncu son derece formda. Çok iyi galibiyetleri var son 1,5 aydır. Yükselişte olan bir oyuncu ve çim kort oyuncusu. Yani çok sert servisi var. Çok sert düz vuruşları var. Atak oynayan bir oyuncu. O yüzden hakikaten Zeynep yine ilk seti kaybetti zaten. Yani alışmak çok zor. Çok hızlı geliyor top. Ama ikinci sette disiplini hiç kaybetmedi. Bacaklarını çalıştırmaya devam etti ve yavaş yavaş maça girdi. Topu oyunda tutmaya başladı. Bedava puanlar kazandırmamaya başladı. Rakibi biraz strese sokmaya başladı. Ve ikinci seti 7-5 aldı. Son sette servislerini iyice konuşturmaya başladı. Kendi servislerini rahat kazanırken rakibin servislerini kıramasa da zorlamaya başladı. Ve tam 5-4 game'inde rakibinin servisini kırdı. Son set 6-4 kazandı. Ve ana tabloya çıktı. Yani
harika.
Hiç beklemediğimiz yerden 3 maç oynamış olacağız en az şimdi. Bir de ana tabloya çıkmış oluyor 100K'da. İlk kariyerini ilk defa şimdi oynuyor. Bunlar hep bonus. Yani
evet,
ondan memnunum. İlk kura da çekildi. Ana tablo kurası da çekildi. Yarın oynamıyor. Çarşamba oynuyor ilk tur maçını. ITF sitesi streaming'den veriyor. Bekleriz.
Evet, biz de çok başarılar diliyoruz gerçekten.
Teşekkür
ederim. Heyecanlanıyoruz böyle güzel sonuçları da gördükçe diyelim ve dilersen o zaman bizim turnuvaya erkekler tarafından
geçelim.
Başlayalım.
Şunu da söyleyelim yalnız. Madem ki Roland Garros'a geçiyoruz. Hazır Zeynep'ten de bahsettik. Melisa Ercan'a da tebrikler bu arada.
Evet, değil mi?
Roland Garros Junior'da o da 1 numaralı seri başını gelmiş galiba.
Evet, 1 numara.
Çok meşgul olduğu için günün tam detayları bilmiyorum ve 3. turda son tura çıkmış. Yani
Junior tablosu. Junior'larda. Evet. Girls Singles'da 3. turda Melisa Ercan. Gerçekten o da evet. Çok böyle hani mutlu etti bugün. Özellikle tenis Twitter'ında. haberlerini alınca herkes bir tabii doğal olarak heyecanlandı, gururlandı. Ona da başarılar dileyelim. Ve arkadaşlar şimdi Roland Garros'ta bugün artık dördüncü tur maçları tamamlanıyor, oynanıyor. Çok da güzel karşılaşmalar var. Hatta işte az önce ben gerçi kadın tarafından bir hemen giriş yapacağım. Şu sol ekran, sol tarafımda benim ekran var. Şimdi biz bunu pazartesi akşam çektiğimiz için az önce Iga Świątek ile Sia Surenko maçı vardı. 5-1 öndeyken Iga Surenko sakatlık sebebiyle, yani kısıktı tabii televizyonun sesi, ama bir medical timeout alır gibi oldu ve sonra maçtan çekildi. Öte yandan Zverev Grigor Dimitrov'la oynuyor ve 2-0 önde gözüküyor. Ve bir maç daha var erkeklerde. Onlar da kimle oynayacak şu an? Echeverri Nishioka'yla oynayacak. O maçta yine başlamak üzere. Şimdi erkek tarafından bir başlamak istiyorum. Tabii ki Roland Garros deyince burayı 14 defa kazanmış bir Rafael Nadal'ın yokluğu buraya bomba gibi düşmüştü. Ama tabii bunlar artık eskiyen hikayeler olduğu için biz bunun üzerine çok durmayacağız.
Eda'cığım heykeli duruyor adamın orada. Heykeli yani şey gibi böyle heykel. Bir heykeli duruyor yani herkesin yani, tepesinde böyle.
Tepesinde de o ne kadar çirkin böyle korkutucu. Korkuluk. Hiç de ben, korkuluk bir heykel. Korkuluk yani. Hani,
kuşları kaçırıyor.
Hayır, Rafael Nadal gibi hani böyle insanın böyle bakıp hani ne de yakışıklı adam dediği bir sporcunun heykeli gerçekten bir metal yığını ve bir korkuluk. Hani akıllara zarar, neyse onu oraya koymuşlar.
Maalesef.
Rafacığım da arkadaşlar yeni ameliyat oldu ve en az 5 ay bir yani sol kalça tarafında bir kaslarında da bir sıkıntı vardı. Bir orada da bir temizlik yapmışlar. Böyle birkaç bir terim de kullandılar ama şu an aklımda değil. Yani o bir kasın bir yeriyle alakalı. Belki sen daha iyi söylersin.
Ya hayır, bir de şeyle yani o mevcut problemi düzelten bir ameliyat da değil galiba. Yani bu hani ağrısı dinsin diye mi? Tam olarak detaylarını ben de bilmiyorum da. Ama evet, böyle bir ameliyat geçirdi. Doğru yola giren bir ameliyat geçirdi.
Yani bir 5 ay net yok. Dolayısıyla aslında sezonu kapattı çünkü zaten o da 2024 yılında yani inşallah kortlara dönüp istediği turnuvaları oynayarak kariyerini sonlandıracağını açıklamıştı. Tabii herkes de bir soğuk duş etkisi yaptı.
37 yaşına da girdi galiba.
37 yani.
37 yaşına yeni girdi. Doğum girdi, günü dünyada evet. Evvelsi gün. Hep Roland Garros esnasında
aynen,
çünkü.
Aynen, hem çünkü hep pasta kesilirdi. Evet. Bu yıl öyle bir orası da bir öksüz kaldı. Dolayısıyla şimdi erkek tarafında Rafa'nın durumu böyleydi. Şimdi biliyorsunuz bir numara Carlos Alcaraz çok genç formda bir oyuncu. Gerçekten de insana böyle bir oyunu heyecan veren yani bu çocuk herhalde bir 20 sene bir dominasyon yapacak bu turda dedirten bir oyuncu. Gayet de buraya formda geldi. Yani ben şimdi mesela şeyi kazandı, Barcelona'yı kazandı, son tabii. Roma'yı kazandı, ne bileyim formda gelmişti, burada da gayet iyi gidiyor. Yani bir numara Carlos Alcaraz'dı. Tabii Rafa olmayınca burada kime bakardık? Bir Novak Djokovic'e bakardık. Toprak sezonunu başarılı geçiremedi ama burada gayet iyi gidiyor, ona da bakacağız. Şimdi dolayısıyla ben istersen dördüncü tur eşleşmelerinden bir bahsedeyim, oradan belki tabii. Bir iki maç hani kimler nerede gitti gibi bakarız. Şimdi arkadaşlar bugün dördüncü tur maçlarında Holger Rune Serundolo'yla 5 setlik bir maç yaptı 4 saati aşan. Gerçekten güzel maç oldu. Özellikle son 2 setine ben bakabildim. Ve oradan mesela gayet Serundolo hani kafasını taşlara vuracağı bir maç geçirdi. Çünkü gerçekten kazanabilirdi. Elindeki şansı kullanamadı. Rune'yi o noktada bir tebrik etmek gerekiyor. Rune buradan çıktı. Şimdi Jerry ile Casper Ruud oynamıştı dördüncü tur. Yani çeyrek final eşleşmelerinde Holger Rune geçen yılın finalisti Casper Ruud ile eşleşti. Bir onu söyleyeyim. Şimdi Dimitrov Zverev ile dördüncü tur maçını işte oynuyor. Yeni maç şu an. Daha skorunu bilmiyoruz. Belki işte seti bitirirler, biz bu programı bitirirken bir onu söyleyebilirim. Buradan bir oyun.
Eda, yoksa Dimitrov bir şey mi yapacak bu turnuva? Yani, yoksa.
Seninle böyle bir her Grand Slam'da Dimitrov'a karşı bir hisler besliyoruz.
Hayal kırıklığı yaşıyoruz, ondan şimdi heyecanlanmamaya çalışıyoruz.
Heyecanlanmamış ama ben gerçekten Dimitrov Zverev'i yenerse çok şaşırırım.
Doğru.
Sevinirim. Çok sevinirim ama çok şaşırırım. Dolayısıyla buradan arkadaşlar Dimitrov Zverev'den bir isim gelecek. Kimin karşısına? Nishioka, Echeverri'nin karşısına. Nishioka'nın da yolu güzel. Bir önceki turda Seybold Wild'la oynadı. Çok güzel maç oldu. Seybold Wild da tam bir toprakçı. Kimi eledi? Danil Medvedev'i eledi. Kavga dövüş toprakla oynamayı öğrenen Danil Medvedev'i Masters. Hatta bir şey diyeceğim. Ben şeyi karıştırmış olmalıyım.
Yani Medvedev çok formda, çok da formda geldi Roland Garros'a. Son 6 turnuvanın 5'ini mi ne kazandı? Toprak kort turnuvası kazandı. Roma'yı kazanıp geldi. Onun üzerine ilk turda elenmesi büyük bir şok oldu ama o ilk haftada kaldı tabii, evet.
Evet, yani tabii onlar hep ilk haftada kaldı. Hatta ben şimdi kendime bakacağım. Roma'yı kazandı. Bu böyle konuşurken bazen
tabii. Çok formda geldi. Çok
Roma'yı
geldi.
Danil kazandı ya.
Hatta toprak kortla barıştı falan diye bir sürü şeyler söylemişti artık. Evet, 180 derece dönüş yapmıştı, evet.
Kavga dövüş oynamayı öğrendi diye Madrid'i kazandı şey. Madrid'le evet. Barcelona'yı Alcaraz kazanmıştı. Medvedev burada gitti. Dolayısıyla gelelim şeylere. Dördüncü turlarda Carlos Alcaraz dün oynadı Musetti ile.
Bunlar hayal kırıklığı benim için Eda. Hemen lafına giriyorum orada. Yani tamam, Carlos Alcaraz zaten o maça herhalde kağıt üstünde favori çıkmıştı ama Musetti evet. O kadar iyi geldi ki oraya kadar. Yani Musetti'nin ilk iki tur oynadığı tenis mükemmel bir tenisti. Evet. Üçüncü turda da 4 sette kazanıp geldi. Ben açıkçası Alcaraz'a 6-3, 6-2, 6-2 mi ne elendi galiba, hatırlamıyorum tam skoru. Aynen, ama ben ayak kırıklığı yaşadım. Ben o maçtan çok yüksek bir kalite bekliyordum. Çok tek taraflı bir maç oldu. Alcaraz bu arada şunu da söyleyeyim, yani o hayal kırıklığını yaşadım ama ben Carlos Alcaraz'da Eda 3 büyüklerde olan bir kaliteyi görüyorum. Mesela Nadal, Federer özellikle, hatta Djokovic, bence Federer yarım adım önde Nadal ve Djokovic'e karşı bu konuda öndeydi. Yani 6-1, 6-0 kazansalar bile bir maçı seyretmekten zevk alıyordun. Yani o çok güzel bir tenis oynuyor çünkü. Alcaraz'dan ben bu zevki alıyorum. Yani evet, şimdi Alcaraz Musetti maçı tek taraflı gitti. Ben hayal kırıklığı yaşadım. Musetti açısından hayal kırıklığı yaşadım. Ama yine de Alcaraz'ı seyretmekten zevk aldım.
Kesinlikle.
Yani çekişmesiz maç olmasına rağmen. Alcaraz bunu da bu yeni gelenlerden bir tek bu hissi bana bu Alcaraz veriyor sadece.
Kesinlikle katılıyorum. Çünkü aslında kendi de çok eğleniyor. Yani iyi puan oynadığında evet. Karşı taraf kazansa bile yüzünde gülümseme var. Benim aynen. Çocuk keyif alıyor ve dolayısıyla izleyiciye de geçiyor. Benim evet. Musetti ile ilgili şöyle bir anım var. Geçen sene ya da ondan önceki sene arkadaşlar benim hafıza biraz şeydir. Herhalde Roma. Roma açık ya da bu toprak turnuvalarının bir tanesinde bak Lorenzo Musetti ile ilgili kafamdaki anı ve şablon şu. Bu çocuk maçın bir yerinde oynarken bıraktı. Sakatlık falan yok ha. Sordular. Dedi ki yani ben dedi ki en yüksek performansımı veremeyeceğimi hissettiğim için ben dedi maçı bıraktım dedi. Şimdi ben orada şok geçirmiştim ve şöyle bir tweet atmıştım. Ben ATP turnuva olsam sana öyle bir cezayı veririm ki inanamıyorum bunu böyle açıktan söylemene diye. Yani bu lakayitlik, bu şey evet yetenekli. Musetti'de de gerçekten yetenek var belli. Fakat bu çocuğun bu disiplinsiz İtalyan hani böyle Fonini, Berrettini arası bir böyle hani toparlanamayacakmış gibi geliyor. Dolayısıyla benim kendisinden zaten çok bir umudum yoktu. İlk 3-4 oyun böyle başa baş gidecek gibi dediyse de sonra bir baktık gayet yaydı. Zaten Alcaraz çok önde yani. Gömlek olarak, kalite evet, olarak. Doğru, oradan onu geldi. Doğru. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bu dördüncü tur şeyden Alcaraz, Musetti'den buraya Alcaraz çıktı. Karşısında kim gelecek yarın? Çeyrek finaller başlıyor.
Hiç Alcaraz'ı yenemeyen Tsitsipas gelecek.
Tsitsipas yenecek ve Tsitsipas Offner'le oynadığı oradan geliyor. Ve Tsitsipas'ın biliyorsunuz benim hep söylüyorum 2000 kaçtı o 21 miydi? 2021'de Djokovic'le finalde 2-0 öndeyken finali kaybettiği için Tsitsipas'ın bence ayarları bozuldu. Zaten bu toprakta da hep yenile gelmişti buraya. Bu evet. Çocuğun ayarları bozuk. Yarın Alcaraz'ın ben Tsitsipas'ı böyle 5 sete falan kalmadan şöyle güzelinden bir 3 sette falan yenmesini ümit ediyorum. Neden diyeceksin Mert'ciğim?
Olabilir de, dediğin olabilir de. Olma neden ihtimali yüksek.
Biliyor musun bak? Bir musibet bin nasihattan iyidir. Bu Tsitsipas anasından, babasından, o koç grubundan ayrılmalı. Çünkü Tsitsipas yerinde sayıyor. Onun şeyleri basıyor gidiyor ve gerçekten geride kaldı. Yani artık bir değişikliğe ihtiyacı var. Bir kafaca, bir ekipçe. Bu yerinde sayıyor ve ben diyorum ki sen buradan güzelinden bir elen şurada. Bir belki kendine gelirsin. O felsefik tartışmalar yapıyor ya. Belki bir aydınlanma falan geçirir. Buradan şey olur.
Copy yani, paste yapıyor. Copy paste yapıyor bazen.
Kendi gibi.
Eda'cığım bu hatta ben senin gayet güzel özetini daha da kısaltarak şöyle bir şey söyleyeyim. Biz geçen hafta yapabilseydik, internet sorunu yaşamayıp yapabilseydik bizim turnuva öncesi tablo analiz programımızı. Evet. Ben sana diyecektim ki bu erkekler üst yarıyı hiç fazla konuşmayalım. Burada hı-hı, bence çok net bir Djokovic-Alcaraz yarı finaline doğru gidiyoruz diyecektim. Ve kanımca o maçı kazanan turnuvayı kazanacak, benim şahsi kanım. Ama o maça doğru gidiyoruz dediğim hakikaten öyle de çıkıyor. Yani ben Djokovic'in Khachanov'u Alcaraz'ın da Tsitsipas'ı yani fazla problem yaşamadan belki aralarında toplam bir set falan kaybederek yarı finale çıkacaklarını. Yani burada vitrin maç turnuva başladığından beri Djokovic-Alcaraz yarı final olacak.
Aynen öyle. O zaman buraya direkt geçiyorum. Çünkü zaten arkadaşlar Mert direkt özetledi. Alt tarafta fark etmişsinizdir. Yarın çeyreklerden bir tanesi de Djokovic-Khachanov. Khachanov'un Djokovic geçen turnuvaya buralara gelirken dirsekte biraz böyle derdi var gibiydi ama şu an gayet formda. Bence Khachanov'da da dediğin gibi şey yapmayacak. Khachanov Alcaraz bir yarı finali burada hani tadından yenmez bir şekilde.
Evet, şimdi diken üstüne koyayım seni. Kim kazanır o maçı sence Eda?
Ya şöyle bak şunu söyleyeyim. Ben oldies but goldies insanı olarak hangi oyuncu gelirse gelsin bir turnuvada üç büyükler varsa ben o üç büyüklerin tarafındayım. İster Djoko, ister Rafa, ister Federer olsun. Alcaraz'ı çok seviyorum. Bir 20 yıl izlemek istiyorum. Ama ben 36-37 yaşındaki Novak Djokovic'i finale yazıyor ve hatta ona 23. kupasını burada hayalden nasıl kazanır.
Evet ben de %50 %50'nin üstünde Novak diyorum. Yani %55-45 türünden Novak diyorum ben de. Evet.
Novak diyorum. Yani hani Alcaraz'ı da çok seviyorum ama Novak istiyorum. Şimdi o zaman öbür tarafa yani tablonun diğer alt tarafı.
Alcaraz'ın bu 5 setlik olayda bir defa bu üç büyüklerden birini yenerek bir turnuva kazanması lazım. Beklentiyi %50'nin üzerine çıkarabilmemiz için böyle bir maçta yani.
Kesinlikle. Doğru dedin. Dolayısıyla evet. O zaman şimdi dediğimiz gibi bugün Rune Cerundolo maçı oldu. İşte dediğim gibi 5 sete gitti. Rune de şimdi sana
en sinir olduğum bir olay oldu. Ha,
işte ona geleceğim.
En sinir olduğum bir olay oldu.
Pardon. Sana geleceğim şimdi.
Dolmuş bir durumdayım çünkü.
Cerundolo çok da güzel bir şey geçirdi. Fritz'i falan yendi geldi. Bayağı yolu güzel. Huntman iyiydi. Çok da iyi oynadı yani. İyi de bir toprakçı Arjantinli. Şimdi orada bir olay var. O olaya gelmeden Rune'yi arkadaşlar sevemedim gitti. Yani bence hani çocukta bir evil vibe var yani. Hani bir türlü kanım kaynamıyor. Zaten sevmiyorum. Ben Cerundolo kazansın istedim. İşte şansları vardı kullanamadı. Fakat pozisyonun birinde tam o an canlı görmedik ama sonra işte Mert buldu programdan evvel bir baktık. Bu topun iki defa sekmesi yani zıplaması olayı var. Zıpladığı vurduğu bir olay var. Kader Nuni de öyle hani şey de bir hakem, tecrübeli bir hakem. Böyle karıştırdığı bir pozisyon var. Sana onunla ilgili hani bir şey yapayım. Sen onu bir anlat. Zaten Rune'yi sevmiyordum ama buradan evet. Çeyreğe Rune çıktı.
Üçüncü sette olmuş. Bu arada ben hemen söyleyeyim. Zeynep'le olan çok sıkı ve açıkçası gözümüzü açacak vakit bulamadığımız bir son iki gün programı yaşadığımızdan ben son iki günlük maçları sadece highlight olarak bakabildim. Bu maça da hiç bakamadım ama bu pozisyonu buldum. Evet. Yani çünkü bahsetmiş ve benim bu bizim programları takip edenler bilirler. Benim bu böyle sinirimi tepeme çıkaran olaylardan biri. O evet. Tenisçilerin iki defa top zıpladığı zaman rakibine puanı vermeyip bir şey dememeleri. Yani evet. Hakeme bırakmaları
yani
olayı.
Yani tam bir evet. Unsportmanship
kesinlikle.
Şey değil mi böyle? Yani hani kesinlikle. İğrenç bir davranış ya, yani.
Hakem görmedi ama ben de bir şey demeyeceğim. Hakemin kararıdır. Bu böyle bir şey çok çirkin. Holger Rune yaptın bugün bunu. Çok da şaşırmamışsındır sen Eda. Evet. Yani hani birinde biri yapacaksa o. Yani şöyle bir şey oldu. Üçüncü set 2-1 skor. Düz galiba. Önemli de bir puan. Yani üçüncü setin kaderini belirleyebilecek bir puan. Ve galiba belirledi, belirlemiş de.
Yani
diye
kırmış oldu. Serin doluyu. Evet,
aynen.
Yani maçı seyrediyordum. Yani bir insan bir mutfağa gidip gelmez mi? Yani bir mutfağa gidip geldim, olaylar olmuş. Sonra evet. Şeyin tekrarını kaçırdım. Aynen dediğin evet. gibi.
Yani şey şöyle oluyor. Serin Dolo servis atıyor. Rune kortun çok dışından bir return yapıyor. Serin Dolo fileye doğru geliyor. Forehand ile fileye geliyor. Attığı forehand Rune koşuyor peşinden, yetişemiyor. İkinci defa zıpladıktan sonra raketini koyuyor Rune ona. Hatta o kadar belli ki ikinci toptan sonra koydu. Yani topun havadaki rotasyonu falan belli. Ona göre çok da rahat bir smaç olacak Serin Dolo için. Serin Dolo da o sırada kaderini niye görmedim mi falan gibilerinden bakıyor. Ama neyse, top zıplayınca Serin Dolo yine smaçla bitirecek sonuçta puanı görmemesine rağmen. Ama top toplayıcı puan bitti zannediyor. Kaderinin tam sandalyesinin altındaki top toplayıcı puan bitti zannediyor. Ayağa kalkıp file doğru koşup geri geliyor bir anda, farkına varıp puanın bitmediğini, Kaderinin de bir şey demediğini. Onun yüzüne kader, o yüzden Kaderini net diyor. Yani top toplayıcı hareket etti diye tekrarlatıyor puanı. Yani Serin Dolo iki defa burada bir aynen. nevi kazık yemiş oluyor yani.
Aynen öyle oluyor. Rune de gayet sesini çıkarmış.
Evet, ve orada Serin Dolo tabii Kader Nuni ile konuşmaya giriyor. Böyle böyle olur mu, iki defa zıpladı, nasıl görmezsin bilmem ne falan. Holger Rune öbür tarafta hiç sesini çıkarmıyor. Bu çok büyük bir eksik puan. Bir tenisçinin ben bilmiyorum, emin değilim demesine imkan yok. Bunu çok konuştuk önceden. Yani topun yere değdikten sonra yetiştiğini veya değmeden yetiştiğini o yetişen veya yetişemeyen oyuncu %100 net bilir. Çünkü ya tam aşağı inen bir topu vuruyorsun ya tam yukarı çıkan bir topa vuruyorsun. Günde 10.000 defa topa vuran bir tenisçinin bunu bilmemesine imkan yok. Yani kaldı ki bu durum çok belliydi. Yani gözle bile görülüyordu. Anlatabildim. Burada Holger Rune'nin hiçbir şey söylememesi ciddi bir centilmen lig yoksunu bir hareket. Öyle evet. söyleyeyim. Yani tabii kimse başına tabanca danayıp oy söylemek zorundasın demiyor. Evet, ama bu bütün herkes biliyor burada senin şey yaptığını. Yani bilinçli aynen. bir şekilde söylemediğini bütün herkes biliyor burada yani. Biraz utanma olur insanda diyor insan ama aynen. yok.
Evet. Utanmıyor, çocukta yok. Dolayısıyla buradan da işte çeyrek finale Rune geldi. Karşısına da Casper Ruud Jerry ile oynadı. Jerry de hakikaten toprakta bayağı formda. Çok da yakın da bir maç oldu. 7-6, evet. 7-5, 7-5 ama Ruud işte o büyük anlarda nihayetinde geçen senenin finalisti. Çıkmayı başardı ki Casper Ruud, hani söylüyorum gerçekten sportman, çok böyle olgun bir oyuncu, fakat hani insanda bir heyecan yaratıp ya Casper sen de kazanırsın falan, killer instinct'i yok çocuğun. Yani böyle hani o da zaten bir bu sene bir tane toprak ya da işte bir tane turnuva kazansam benim için iyi falan derken gene geldi çeyreğe yani. Ama
Holger'e karşı bilensin değil mi Eda? Yani Holger'e karşı bilensin yani.
Yani evet. yensin ama yani ben Ruud'da o ışığı maalesef göremiyorum.
Holger Rune çok formda.
Rune evet. formda, bir de hırslı çocuk. Yani Ruud'da o hırsın heyesi maalesef biraz şey. Buradan yani çeyreklerden biri bu arkadaşlar. Dediğim gibi altta şimdi Dimitrov-Zverev maçı var. Dediğim gibi yani biz çok isteriz ki Dimitrov bir atraksiyon yapsın, buradan çksın. Ama Zverev'in kazanacağını
düşünüyorum. Djokovic'le Dimitrov oynarsa, Djokovic'le Dimitrov final oynarsa mesela acaba üç büyüklerin arasında oynanan finaller hariç en yaşlı final falan olabilir mi? Merak ediyorum yani.
Olabilir. Evet. Bu arada bak 5-1 olmuş Zverev ilk sette. Dolayısıyla Dimitrov, Zverev arkadaşlar dördüncü turdan da buradan biri gelecek. İşte muhtemelen Zverev ve ikinci diğer maçta Echeverri Nishioka, o da yeni başladı 2-1. Ki Echeverri bir şey yapmış. Yani buradan ben mesela yarı finale Rune ile Zverev'i çıkartırım. Yani bu tablonun bu tarafından çıka çıka en fazla bunlar gelir. İkisini de sevmiyorum ama Zverev'i tercih ederim mesela. Yani hani buradan finale göndereceksem Zverev'i tercih ederim. Yani erkek tarafında benim söyleyebileceğim şeyler bu kadar yani. Hani çünkü geçen ilk şeyi atladığımız için çok böyle maçlara falan girmek istemiyorum. Aklımda böyle erkeklere dair bir evet, şeyler evet. eklemek istiyorsan konuşalım. Yoksa bunu
peki Eda Djokovic'in mütemadiyen seyirciyle bir alıp veremediği var gibi diyaloglara girmesine ne diyorsun? Yani
ya, aslında seyirciyle girmiyor. Kendi takımına karşı konuşuyor.
Yani, yok yok seyirciye bir sakatlık, bir medical timeout aldı.
Fizyo
geldi. Birkaç seyirci yuh falan. O da onlara gelin yuh deyin falan gibilerden. Devamlı böyle birisiyle bir çekişme halinde yani devamlı.
Dünyanın yani Novak'ın pek bu, çok artık yerinde,
efendim söyle.
Lafını kesiyorum. Dünyanın pek çok yerinde hani pek çok gıcık seyirci var da gerçekten bu Fransız seyircisi kadar gıcık seyirci dünya üzerine gelmiş mi yani?
Bu sene acayip formdalar.
Yani
evet, bu
hakikaten
sene
acayip bir tane şey paylaştı. Biri paylaşmış, ben de paylaştım. Diyor ki hani South Park şeysi animasyonu. Diyor ki arkadaşlar tenis oyuncusu nefes alır. Fransız seyirci bu. Yani adamlar yani oyuncu mesela topun izine bakıyor. Yuuu. Adam medical timeout oluyor, kolu ya da bacağına bir şey yaptırıyor, yuh. İşte köşeye baktın, yuh. Ben bu kadar vara yuha yuhlayan bir seyirci ben görmedim. Ne yapıyorsunuz?
Evet.
Zaten seyirci.
Monfils maçında resmen Monfils'i sırtladılar ve kazandırdılar evet. Monfils'e maçı. Evet. Bu arada Taylor Fritz ya maç bitti. Yani Taylor Fritz'e kızanlar oldu ama ben Taylor Fritz'in maç esnasında sakin kalışını takdir ettim. Ya demek ki bak maç bittikten sonra Taylor Fritz patladı. Yani Taylor maç Fritz'e puanını kazandı.
Mert.
Evet. Ama maç esnasında şey yapmadı Fritz. Çok profesyonel kaldı. Maç tabii. Esnasında böyle belli etmemeye de çalıştı sinirlendiğini. Ama ne kadar dokunmuş ona. Maç puanını kazanır kazan daha top out'a zıpladı. Fritz patlama yaşadı. Yani herkesi bütün stada sus çekti.
Ki,
böyle parmağıyla.
Çok komikti. Evet. Ki arkadaşlar yani Taylor Fritz'in ben şu saate kadar hiç böyle bir münakaşa ya da bir maçta yani bilmiyorum denk gelmedim ama öyle bir tarzlı bir oyuncu değil. Yani böyle evet. Hani dışarıya konuşan şeyler yapan hani mesela hani Nick Kyrgios vari ya da işte Benoit Paire vari öyle
tahrik
bir
etmiyor,
falan
tahrik
değil.
Etmiyor,
hiç
evet.
Tahrik etmez. Kendi oyununa bakar. Fakat çocuğu çıldırtmışlar. Böyle hala böyle yapıyordu. Hatta sonra şey koydu. Kendi sosyal medyasına evet. Falan hala uçmuş yapıyordu.
evet o kadar koymuş. Şeyle Marion Bartoli'yle maç sonrası korttaki röportaj esnasında da çok istiyorlardı benim kazanmamı. Ben de o yüzden kazandım. Sağ olun falan dedi ve gitti. Ciddi bir şey yaptı.
Gene evet. Yuvaladılar 5 dakika çocuk öyle bekledi. Yani dediğim evet. Gibi Fransız seyircisi bu yıl herkesi nefretlik yaptı. O yüzden Djokovic de adam 90 dakika mı 70 küsür dakika mı yani toplamı 165 dakika olan 2 set gibi bir 2 set oynadılar. Yani bu adam da 37 yaşında bir zahmet. Öbürü zaten tuvalet molasına gitmiş. Bu da bacak ovduruyor. Millet yuhluyor. Ya kardeşim siz neyin yuhluyorsunuz? Hakikaten evet, o da aynen. böyle yapıyor. Yapın. Çıldırttı. Fransız seyircisi ben de yaka siktim bu yıl. Gerçekten zaten normalde de pek hoşlanmıyorum. Gerçi şimdi sana da böyle Fransızlardan hoşlanmıyoruz demek nasıl olacak? Onu da bilmiyorum ama. Tabii. Kadın tarafına geçelim mi?
Tabii geçelim.
Şimdi arkadaşlar kadın tarafına geçelim de. Şimdi benim de hayatta bir kırmızı çizgim var.
Eyvah nereye gittiğini biliyorum
aynen,
bu konuda.
Aynen. Kırmızı çizgim benim de var. Şimdi bu singles'tan önce. Şimdi dün tabii ben konuyla ilgilenemedim. Çünkü ben de arkadaşlar bir seyahatteydim. Bugün döndüm akşam üzerine işte ancak şey yapabildim. Dün Mari Buzkova Soribestormo. Şimdi ben ki Soribestormo'nun oyun stilini severim. İspanyol. Mari Buzkova da Çek. Bunlar çiftlerde daha önceden hiç izlemediğim Miu Kato ve Adila Suciadi ile bunlar beraber maç yapıyorlar. Maç esnasında yani ilk seti de 7-6 almışlar. İkinci sette bu Japon uzak doğulu çift 3-1 önde. Normal puan biter. Hani puan bittiğinde de şöyle son derece normal bir şekilde top kalır. Şöyle atarsınız da top toplayıcı çocuklar toplar ya. Öyle bir top atılıyor. Yani hani herhangi bir agresyon yok. Herhangi bir işte sinirlendim, puanı kaybettim, topu çaktım mevzusu yok. Ya da hızlı atılan bir durum yok. Ve aslında bence orada top toplayıcı çocuğun dikkatli davranmadığı için ki normalde hani atak yaparlar, alırlar falan almadığı bir anda top toplayıcı çocuğa geliyor. Ball kitlerden birine geliyor. Ball kit böyle bir ağlıyor falan ama neden hani bu kadar ağladığını da çözemedim ama adı üstünde çocuktur, ağlayabilir, bir sıkıntı yok. Hakem uyarı veriyor. Bu da buraya kadar her şey normal. Bundan sonrası ya enteresan. Buzkova, Tormo, Saribes, Tormo hakemin yanına bir gidiyorlar. Ve böyle bir
iyi biraz seni biraz kızdıracağım bir anda, biraz sonra haberin olsun.
hakemin yanına falan bir gidiyorlar. Böyle bir konuşmalar falan. Diğer tabii muhtemelen Japonların İngilizcesi zaten o kadar anladığım kadarıyla fluent da değiller yani. Hani böyle hemen böyle bütün şeyimizi de derdimizi de anlatalım tarzı değiller. Bir iki bir şey söylüyorlar ama diğer ikisi yerinden kalkıyor ki aslında seni ilgilendiren bir konu yok. Yani rakip oyuncu bir şekilde bir top atmış. O top gerçekten vurabiliyor bazen, isabet ediyor gerçekten. Etmiş. Hakem uyarısını vermiş. Sen iki karşı rakip olarak kalkıyorsun, süpervizörü çağırttırıyorsun. Adamlar geliyor falan feşmekan. Neyse olay büyüyor, işte öbür kızın ağlaması üstünden bir orada bir drama yaşanıyor falan. Ve bu iki arkadaş alleme diyor, kalleme diyor. Sonunda böyle Japonlar böyle oturuyordu. Diskalifiye oldular ve böyle anlayamadılar falan. Ağlayarak. Hani onların şeyi bitti ve bu iki tip, Muskova, Sarı ve Stormo'nun bir karesi düştü benim önüme. Ben onu şeyde videosunda fark etmemiştim. Orada benim zaten şeyim attı. Yani yoksa ben tweet falan atmamıştım. Videoyu görmüştüm. Fakat tweet atmamıştım. Bir baktım yüzlerinde böyle iğrenç bir gülümseme var. Yani hani karşı taraf onların sayesinde diskalifiye olurken bunlar da böyle bir sevinçle izliyorlar. Hayatımda böyle bir sportmenlik dışı, tamamıyla rakibini allemedip kallemedip hani çıkartmaya yönelik korkunç bir davranış hiç görmemiştim. Bu iki kişiyi kara listeme alıyorum. Benim en sevmediğim kadın oyuncular listesinde hep sana söylüyorum, size de söylüyorum. Elena Ostapenko bir numaraydı. Bu ikisini bir numaraya koyuyorum. Yerinde İnanamadım. Yani sen böyle mi kazanacaksın maçı? Sana ne bir? İkincisi, hakemlere buradan sesleniyorum. Turnuva yönetimine. Sizin yani basiretiniz mi bağlandı? Burada bir agresyon mu var? Çevreyi gözetmeden sert bir top atışı mı var? Ne bileyim, sinirle şey mi var? Ona bakarsan mesela bir keresinde Nadal da, hatta Avustralya açıkta mı Amerika açıkta mı, yani hard courtların birinde bir top toplayıcı çocuğun kafasına acayip bir hızla top isabet etmişti. Hatta
yalnız o return değil miydi? O yani birisi servis atmıştı ve return vurmuştu.
Tamam, return ama
bu, yani o puan esnasında olan
ama
bir şey.
Nihayetinde onun da kafaya şey yaptı. Yani burada da mesela careless, böyle dikkatsiz bir şekilde topu da şöyle fırlatmadı ki sen görmüşsündür o pozisyonu. Gayet böyle şeyin içinde.
Gördüm.
Yani ve çocuğa o kadar hızlı da gitmedi. Yani bu diskalifiye böyle bir şey mi? Bunun için mi var? Vallahi bilmiyorum. Ben şeyden dolayı, bak, hakem kendi başına diskalifiyeyi versin, bunu konuşma. Ama rakip kalkıp tıkır tıkır tıkır tıkır gidip iki kişi böyle orada tıkır tıkır konuşup oturduğu yerden de adamlar ağlarken güldükleri için nefret ettim. Gerçekten dedim ki yani hani siz o soyunma odasında bu meslektaşlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Bir daha nasıl mesela merhabalaşacaksınız? Bilmiyorum yani, bana iğrenç geldi. Nefret ettim. Zaten bugün bir sürü insan da şey yaptı ve işte kadınlara geçeceğiz. Sağ olsun Haddad Maya, Soribos Tormo'yu bugün eledi. Bir mutlu olduk yani.
Bayağı da uzun ve çekişmeli bir maçtan sonra elemiş. 7-6, 3-0 ve 4-0 geriye düşme puanından çevirmiş. Yani evet. İlk set 7-6 vermiş. İkinci set 0-3 geri düşüyor. 0-4 puanı kurtarıyor. Oradan çevirmiş. Evet. Galiba Roland Garros tarihinin onu ilk 10 en uzun maçlarından biri mi, ne olmuş? Öyle bir şey.
Bir saat sürdü.
Yani ben şey bilmiyorum.
Ara hep baktım. Çünkü şey aynı anda bu Jerry'nin şeyle maçı da vardı. Bir erkek maçı da vardı. Biraz ona falan bakarken dediğin gibi yani
Eda, konuyu bir şey dağıtmadan, konuyu dağıtmadan geri geleyim. Şimdi sen benim de, sakın sana katılmadığımı, senin dediklerinin birçok yerinde katılıyorum. Yalnız bazı şeyler söyleyeceğim. Sen şimdi bu hiddetinle İstanbul'dan ekrandan çıkıp bana İngiltere'ye fırlayarak gelirsin. Boğazıma sarılırsın. Onun için. Kural, hakemin verdiği diskalifiye kararı maalesef kurallar doğrultusunda doğru karar.
Niye?
Çünkü Keito'nun yaptığı, bak şimdi Keito'nun backhand'ı vurduğu backhand, yani şöyle vurarak
şey yapıp,
madem ki bol boya bol bol girl'e doğru vuruyor, o zaman onu havadan vurmasın. Çok da çok da şey, masum bir vuruş değildi o. Nasıl vuruş verirsin teniste birine top vermek istiyorsan? Öyle bir tıklatırsın ki raketinle 3-4 defa zıplar top onlara gelene kadar. Kato'nun vurduğu top biraz careless, yani dikkatsiz bir şekilde vuruyor ve havadan gidip direkt şeye gidiyor.
Doğru, havadan uçtu. Onu yani gördüm. Havadan
çok
uçma var.
Masum bir şey
ama
değil.
Bana çok şey gelmedi. Agresyonlu bir vuruş değil, gibi gelmedi.
Değil. Ha, değildi zaten. Çocuğu vurmak niyetiyle vurmadı onu.
Direkt
ama
işte
ama o tarafa doğru vurma niyeti var. Yani o bölgeye
tabii, oraya doğru atıyor.
Tabii ki çocuğu, adın Djokovic de kızdığı zaman vurduğunda mesela hakemin burasına vurma niyeti
ama
yoktu.
Orada kızmıştı. Bir agresyon vardı.
Aynen.
Burada
aynen.
Öyle bir şey yok.
Yok, agresyon yok ama kural agresyon şurada çok net. Yani bir oyuncu puan dışında herhangi bir topa vurup yani şey olduğunda reckless behavior şeyine giriyor.
Ha, reckless.
Ve çocuk kafası yani diskalifiye kararı burada hakem verdiği karar, kurallar çerçevesinde doğru bir karar.
Ama hakem kendi vermedi.
İşte
İlk
zaten
başta, zaten sinirlendiğim nokta olan dedim ya, kendi başta verse ya okeyim.
Şimdi bak 3-4 bu bizim gittiğimiz turnuvalarda da oluyor. Hatta bir şey söyleyeyim. Bir Şarm'da aileyle bir turnuva gitmiştik. ITF turnuvasına.
Şarm El-Şeyh'teki mi?
Aynen. Bir kız son set 2-1'de sinirlendi. Bir vuruşu kaçırdı. Sonra cebindeki topu aldı, şöyle sinirlenip vurdu. Nereye vurduğuna dikkat etmeden. O top gitti, rakibinin kafasına çarptı. Ve rakibi şöyle bir süre şey oldu, bir şok oldu bilmem ne falan. Diskalifiye edildi. Yani senin böyle vurduğun bir top ball kitmiş, seyirciymiş, bilmem neymiş falan vücuduna çarparsa ve o kişi herhangi bir acı veya üzüntü
belirgin bir şekilde. Çocuk ağlaya ağlaya helak oldu.
Tabii çocuk orada utandığından mı ağlıyor, acıdan mı ağlıyor bilmiyoruz ama sonuçta bir reaksiyon var. Onun için kurallar doğrultusunda bu hakemin verdiği karar doğru. Kuralları tartışabiliriz yani. Kurallar mesela değişebilir ama hakem verdiği karar doğru. Hatta bir adım daha ileri gideyim. Bu benim anlattığım Şarm'da olan olaydı. Şarm El-Şeyh'te olan olaydı. Hakem mesela bir şey dememişti. Kafasında topu yiyen kız hakeme gidip söylemek zorunda kaldı bunu. Kurallara göre diskalifiye etmeyin. Bu maçı benim kazanmam lazım dedi. Ve hakem o zaman supervisor geldi. Evet doğru dedi ve maçı bitirdi. Yani aslında hakem orada diskalifiye kararı vermeyip warning verdiğinde Sorribes Tormo ile Buskova'nın gidip bunu hakeme söyleme hakkı da var. Beni rahatsız eden kısım yalan söylediler. Yani sırf bunu hayır kurallara göre diskalifiye etmeniz lazım demediler. İlk önce çocuğun kanadığını, başının kanadığını diyor. There's blood dedi.
İşte çocuğun üstünden dedi. Sanki hani çocuk böyle büyük bir şey geçirmiş gibi.
Evet. İkincisi Sorribes Tormo dedi ki bilerek vurdu Kato onu. Yani bilerek vurdular dedi.
Hiç
o
alak.
Da yalan. Yani bu kendi case'lerini, kendi durumlarının kampanyasını yaparken yalanlara başvurdular. Beni o çok rahatsız etti. Onu çok rahatsız etti. Arkadan dediğin gibi hakem şey yapmıyor. İlk önce hayır diyor. Sonra gidiyor konuşuyor. Sonra supervisor'ı çağırıyor. Supervisor geliyor falan feşman ve en son rahatsız eden o senin dediğin bahsettiğin kare beni de çok rahatsız etti. Yani burada yani, Sorribes Tormo ile Buskova'nın yaptığı çirkinlikler var. Yok değil. Yok değil. Ama olan olay, verilen karar yanlış bir karar da değil. Maalesef ve bu hayal kırıklığı da Sorribes Tormo çok sevilen bir oyuncudur. Ben de şahsen severim. Dediğim tanıdıklarım gibi, da var onu. Onun arkadaş olan tanıdıklarım da var. Severler. Buskova'da galiba 2020 ya da 2021'inde yılın kadın tenisçi seçildi. Yani centilmen tenisçi seçildi. Bunların böyle bir şey yani bak ağlıyor. Tamam ağlıyor eyvallah ama kan var. Bilerek vurdu
bilerek
falan.
Ki
bunlar
işte bilerek
gereksiz
atmadı.
Laflar yani.
Ben mesela arkadaşlar burada o hani videoları koymak isterdim ama bir şekilde beceremedim. Zaten yükleyemedim bunu ama siz mesela derseniz ki Kato işte Roland Garros disqualified falan derseniz orada göreceksiniz. Anladım dediğini ama ben mesela yine de bir niyet, yine de bir çok dikkatsizce tehlikeye atıcı bir tavır olmadığı için bazen böyle kazalarda diskalifiyeyi ağır
Yok
buluyorum.
yok.
Yani
Senin Buzkova ile Sorribes Torman'a karşı olan sinirini gayet iyi anlıyorum.
Ya
Bir
dedi
de
ki
şunu
o
da
parayı görmemiştim ben. Bir baktım gülüyorlar. Gerçekten böyle şey oldum. Böyle tepemin tası attı yani.
Ya bir
Ayıp
de
dedim ya.
şöyle bir kötü bir şey de var. Bütün paralarını geri vermek zorundalar. Turnuvadan kazandığı prize money'i geri
Hepsini değil
vermek
mi?
zorunda. Evet tabii.
Diskalifiye
Yani
olduğu için. Yani finansal olarak da mahvetti aslında.
Kato'nun vermesi lazım. Kato çünkü
Çünkü
olayı yapan.
Kato, evet.
Ha. Ve ama Kato için çok önemli bir para bu. Yani Sorribes Torma ile Buzkova için o kadar önemli olmayabilir ama Kato için
Onlar
çok önemli
tekrardan
bir para
zaten
o.
şey
Tabii.
oyuncular yani.
Aynen. Yani Kato için çok yazık. Bütün parayı tekrar geri vermesi, kazandığı puanları da geri vermek zorunda falan. Ama
Ama
yani o açıdan
karışık çiftler de oynatmışlar mesela.
evet ama işte o ayrı bir event diye herhalde. Oynadılar mı? Oynadı mı
Oynamışlar
Kato için?
hatta
Tamam.
karışık çiftiyle bugün maçtan sonra Kato bir daha ağlamış falan millet şey oldu. Yani o da gerçekten onların o Japon hani olayı anlamaya çalışırken gerçekten kasti bir niyet yok ve gerçekten talihsiz bir kaza ve
Özür
o kadar da
de
özür
diliyor
diliyor zaten sert vurmamıştı ama dediğin gibi gerçekten yukarıdan gitti gördüm yani
yani.
şöyle top
Evet.
yukarıki
Çok
hizadan gitti.
masum bir top değildi o yani.
Değil.
Evet.
Okey o noktada değil ama ben hani niyet ve agresyon
Heh.
yok orada diye. Böyle bakıyor süpervizörlere. Diğerlerinin gülüşü beni çıldırtmıştı ama
Evet,
bu da
evet.
böyle arkadaşlar.
Bir
Yani böyle bir
eksi
konu
puan
var.
da burada bir eksi puan da Roland Garros'a veriyorum. Şu kuralı net bir şekilde biz PR insanının veya bir sözcünün çıkıp bu maçta şöyle şöyle olmuştur, hakem şundan bu karar vermiştir diye bir açıklama yapmaları lazım. Yani
Evet.
herkes spekülasyon yapıyor sosyal medya üzerinden. Kuralı bilip bilen, bilmeyen, sinirlenen, duygusal yaklaşan falan herkes bir şey. Yani Roland Garros olarak sen bu maçta olan olay hakkında bir açıklama yapmak istiyoruz. Şöyle bir şey vardır. Kural 1.3.5 neyse
Aynen.
göre şöyle şöyle bir şey var. O kuralı hakem uygulamıştır. Ama şu bir iki hata şurada olmuştu falan diye bir açıklama yapabilir Roland Garros. Roland Garros'un çünkü şeyi yok. Hakemlere karşı bir borcu veya oyunculara karşı bir borcu yok. Yani kamuoyunu bir
Peki
aydınlatacak bir
acaba
açıklama
Mert
yapabilirler.
gerçekten kural o kadar hani %100 net mi yoksa arada
Tabii.
boşluklar var mı? Yani o boşluk
Yok.
yüzünden mi kararsız
Yok.
kalıyorlar yani?
Yok şimdi bak vurduğu zaman bir topa vurduğun zaman ve ball kid veya seyirci veya hakemi canını acıtacak şekilde o top vuruyorsa şeye
Ama
hele
mesela ben
puanın
hatırlıyorum
dışında.
seyirciye vurdukları bazen toplar geldiğinde ya yok bir şey yok bir şey dediğinde mesela öyle diskalifiye olmayan oyun ben hatırlıyorum maç.
O da bir defa o senin dediğin oldu. O yanlış
Sanki.
işte. Aslında
Ha,
hakem
işte
zaten
anlatabiliyor muyum? Mesela bazısında yapıyor bazısında
tabii
yapmıyorsa insanlar
o
işte o yüzden
problem.
alevleniyor yani.
Ben hep bunu söylüyorum zaten. Problem burada kuralları adamına göre işte bu kurallarda bu kadar katı uygulanmamalı diyoruz. Ama sonra adamına göre de kurallar böyle. These are the rules diyoruz. Hayır kardeşim kurallar neyse her zaman bunu uygulayacaksın.
Yani
Yani
herkese ve her durumda uygulanırsa
tabii tabii
işte.
tolerans işte buna tolerans ona da hayır olmaz böyle bir şey. Yani bu puan bittikten sonra bir de Tsitsipas mesela Wimbledon'da hatırlarsın kızgınlığından bir topa vurmuştu şöyle. Tel de yok etrafta öyle
Evet,
küçük
yok.
turnuvalarda değil. Direkt seyirciye gitmiş. Seyircinin kafasının yanından arkaya şeye çarpmıştı. O 5
Doğru,
santim
doğru,
daha
doğru.
buraya
Hatırladım
gitse
onu.
Tsitsipas diskalifiye olacak. Yani onun için bu oyuncuların şey yapması lazım. Ama daha beter bir şey oldu Eda. Şunu da söyleyeyim. Hazır kurallardan falan bahsediyoruz. Kimin maçı? Kezmanovic ilk servis attı.
Ha, şu para
Kaçırdı.
cezası olan mı?
Ha, evet yan korttan top geldi o sırada. Kezmanovic işte o topu aynen iki servis arası. İlkini kaçırmış dönecek ikinci servis açacak. O sırada dönerken o topu tekrar geri yolladı diğer korta. Gelen topu yani.
Evet.
Aa code violation aldı. Topu
Acayip
dışarıya
para
vurduğu için.
cezası geldi ya ona.
Yani çok ama bu ne kadar kötü bir
Değil mi
karar. Yani
işte?
bu ne kızgınlıktan vurulmuş bir şey ne bir şey. Kurallarda şöyle bir şey de yazmıyor. Topu kortun dışına herhangi bir sebeple yollarsanız yollayın. Yani bu kızgınlıkla yapılmış reckless behavior değil bu.
Değil.
Yani
Doğru. Hiç alakası yok
bir
onunla.
diğer korttan gelen topu geri yolluyor Kezmanovic. Neymiş efendim? Sonra supervisor geldi bilmem ne neymiş efendim? Bir şekilde çünkü açıklama getirmeleri lazım. Bir kararla kaldılar ya orada. Şimdi kararı artık değiştiremiyorlar. Bir açıklama şu.
Uyduruyor
Efendim
burada.
efendim sen niye onu bir bol boya verip veya bir yan hakeme verip onların geri tarafa dönmesini sağlamamışsın? Nereden biliyorsun ki orada bir puan oynanmıyor, sen topu geri yolladın falan? Ya geçelim bunları yani, çok saçma. Neyse, tekrar tenise
i̇şte
dönelim.
İşte olay oldu ve işte evet. Kadın o zaman, kadınların böyle de bir olay oldu yani arkadaşlar. Her gün bunu, yani daha doğrusu herkes bugün bunu konuşuyordu. Ve işte şimdi Echeri Nishioka'da 4-4 bu arada. Şimdi ekrandan tamam. Gördüm. Kadın tarafına geçiyoruz. Şimdi bugün 4. tur maçlarından tamamlananlar, yani çeyrekler çıktı. Świątek dediğim gibi Sürenko'yla oynuyordu. 5-1'de Sürenko maçı bıraktı. Świątek biliyorsunuz geçen yılın şampiyonu ve karşısında da geçen yıl finalde karşılaştığı Coco Gauff. O da Świątekova ile bugün oynadı çıktı. Yani Gauff 19 yaşında ama yani 15 yaşından beri onu turnuvalarda istikrarlı bir şekilde gördüğümüz için yani çocuk bana hiç 19 gibi gelmiyor. Bayağı bir sanki yaşı varmış gibi geliyor. Gayet güzel bir şekilde çeyrekteler. Geçen sene hem erkek finali hem kadın finali çok sıkıcı, tek düzeydi. Yani Rafa'nın karşısında Casper Ruud ölüydü. Świątek'le de Gauff hani eşdeğer değillerdi. Güzel, açıkçası böyle tatminkar bir şey olmamıştı. Güzel final maçları olmamıştı. Şimdi çeyrekte Świątek Gauff'la oynayacak. Bakalım Gauff'ta bir ne derler, oyununda Świątek'e karşı bir ivme var mı? Bir değişiklik evet. Var mı? Değil mi? Hani onu görme açısından güzel
tabii.
Olur. Diğer tarafta dediğim gibi Sorribes Tormo bugün Beatrice Haddad Maia ile 3 saati geçen bir güzel maç oynandı. Ben bir kısmını işte erkek maçı, kadın maçı buna bakıyordum. Haddad Maia gerçekten 68 yılından beri bir Grand Slam'da çeyrek finale çıkan ilk kadın. Yani Brezilyalı ilk kadın olmuş. Onu kutluyorum ve şey dedi ya, Gustavo Kuartan işte bizim idolümüz biliyorsunuz arkadaşlar. 3 defa Roland Garros şampiyonu, çok da severiz erkeklerde. İşte idolümden de onun, o benim için bayağı bir ilham verdi vesaire falan feşmekan dedi. Haddad Maia çıktı çeyreğe. Karşısında da Minister of Happiness. Herkesin çok sevdiği.
Bak, yani Eda, tablonun yukarısında bu kadar sevdiğimiz oyuncular var. Ons Jabeur falan bilmem ne. Ama asıl sevdiğimiz oyuncu var bir tane çeyrek finalde. Kim? Bir bak, 8 isme bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu var. Ben sevinçten uçuyorum onu tekrar gördüğüm için. Evet.
Muhammed'e da kalp yoktum şimdi. Evet, Muhammed'e geleceğim.
Muhammed'e kadar tenisinden seyretmekten zevk aldığım oyuncu çok az var. Yani inanılmaz ve çok iyi geliyor. Yani ilk iki tur maçlarını seyrederken son derece zevk aldım ben oynadığı teniste.
Süper. Yani o zaman çeyreklerde Świątek, Gauff, Haddad Maia, Ons Jabeur diyelim ve işte senin sevdiğin, aslında çok sevilen bir oyuncu aslında. Niye çok duymuyoruz adını? Çünkü arkadaşlar hep ara ara sakatlandı. O sakatlıklardan toparlanmaya çalışıyordu. Burada çok
tam güzel formunu bulurken sakatlanıp durdu.
Aynen arkadaşlar. Yani Sakari ile oynadı, Podorosko ile oynadı, Camelia Begu ile oynadı, Avanesyan ile oynadı ve burada çeyreğe geldi. Karşısında da 2021 finalisti Pavlyuchenkova var ki o da Jesse Pegula'yı eleyen Elize Mertens'i yenip geldi buraya. Yani burada tabloda gerçekten mesela Pegula'nın Mertens'e yenilmesi beni şaşırttı. Yani bilmiyorum, çünkü Mertens'i belki de birkaç zamandır izlememiştim. Pegula gayet iyi durumda gibi aklımda kalmıştı. Çeyreklerde burada Muhova ile Pavlyuchenkova var. Aşağı tarafta da ya işte gelelim. Svitolina Kasatkina ile oynamıştı. Yani bir Ukraynalı, bir Rus. Ya bu Ukraynalılar da hep Rusları çekiyor. Ben böyle bir şey görmedim.
Evet.
Svitolina buradan geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz hamilelikten sonra bu gerçekten yılın geri dönüşü yani. Müthiş.
Mükemmel.
2 ay önce sen ilk binin dışındasın. Şimdi 73
numarada. Ve de kaç maç arka arkaya kazandı? Çünkü Roland Garros'tan evvelki hafta şeyi kazandı.
Kazanarak yapmış.
Kazandı galiba.
Aynen, yani kazanarak geliyor böyle ardı ardına, müthiş bir form. Yani daha da doğralı 7 ay falan oldu çocuğu. Müthiş. Elina Svitolina ve dün Sloane Stephens'la güzel maç yapan Arina Sabalenka. Şimdi çeyreklerde de bunlar var. Ya burası da çok keyifli. Yani ben mesela Świątek buradan çıkar. Yani Świątek Jabeur de olsa ben finale Świątek koyarım mesela. Buradan da Muhova Sabalenka diye düşünürüm mesela yarı finali. Ve yani kalben ben Rybakina'nın kazanmasını istiyordum ama Rybakina'da bir enfeksiyon geçirip işte dördüncü tur maçından çekilince dörtten mi üçten mi işte Soriba-Stormo Volkov olmuştu. Rybakina kazanamayacağı için ben eğer kim kazanırsa Muhova da kazansa aslında sevinirim. Ama mesela Sabalenka'nın tenis izleyicisinin sürekliliği açısından hani bir yüzü görme tanıma yine bir Sabalenka falan.
Sabalenka Świątek finali mesela. Aynen. Senin dediğin anlamda en güzel final oldu. Veya Jabeur Sabalenka. Evet. Yalnız Eda bir şey diyeceğim. Bu Sabalenka'nın maç sonrası basın toplantılarına çıkmama kararı var. Daha doğrusu çıkmama kararı değil, limite bir basın toplantıları veriyor. Yani çünkü kendini emniyette hissetmediğini düşünüyor. O yüzden şey veriyor yani. Şimdi Osaka'nın ne günahı vardı? Hatırlıyorsun, Osaka çıkmak istemedi maç sonrası şeylerine, press conference'lara. Ve mental health'im için dedi. Ve hatta cezayı da ödemeye razıyım ben dedi. Bütün Grand Slam board bilmem ne hepsi tepesine çöktüler Osaka'nın. Tehditler bilmem ne falan. Şimdi Sabalenka yapınca aynısını niye böyle şey yok, niye ayrıcalık gösteriliyor? Tamam, bu arada ben biraz evet biraz biliyorum işi basite indir.
Retorik soru.
Biliyorum işi de basite indirgiyorum. Yani birisi savaşla alakalı, birisi de o da onu da kabul ediyorum. Bu arada Sabalenka'ya da katılmıyor değilim. Çünkü
bence de doğru.
Çünkü o gazetecinin o günkü sorgu sual tarzı çok çirkin. Çok rahatsız edici. İlk soruyu sordun. Sabalenka sana yorumum yok bu konuda dedi. Bitti. Orada bitmesi lazım. Hala aynı soru ikinci, üçüncü, dördüncü defa. Hatta bir ara Sabalenka'ya ne söylemesi gerektiğini bile quotation'da verdi. Ay Arina Sabalenka böyle kınıyorum falan diye niye demiyorsun diyor Sabalenka'ya. Ya sen bari bir soru soruyorsun gazeteci olarak. Hani bırak cevabı ısmarlama bir de veriyor ona. Böyle vermen lazım cevabı diyor. Ve bunu 2-3 defa Sabalenka ben I have no comments, yorumum yok dedikten sonra söylüyor. Yani bunları moderatörlerin buna izin vermemeleri lazım.
Ya ben
yorum yok dedikten sonra oyuncu. Ayrıca Sabalenka burada Sabalenka'nın yaptığını tüm oyunculara ben öneriyorum. Beni dinleyeceklerinden değil. Bu konuda yorumum yok cümlesini kullanmakta serbestsiniz yani. Bunu kullanın. Sabalenka bu şey çok gazetecilerin bu tür soruları sormasını yanlış bulduğum gibi üstüne gitmelerini çok yanlış buluyorum. Yani pardon da şimdi hangi İngiliz, Amerikalı veya Batılı gazeteci şunu anlayabilir? Sabalenka orada kalkıp kendi başkanını kınayıcı sözler söylese onun başına neler gelebileceğini hangi Amerikalı, İngiliz veya başka bir gazeteci bilebilir? Gerçi bu soruyu soran Ukraynalı gazeteciymiş. O ayrı da. Ama yani bunu mesela Sabalenka'yı bu konuda yorum yapmadığı için kınayanlar genelde
Batılılar oluyor.
Yani
işte bu burada gireyim. Tamamen... Burada gireyim mi? Gir. Yani burada gerçekten dediğin gibi Batı ikiyüzlülüğünün en böyle ham halini görebiliyoruz.
Evet.
Çünkü o Ukraynalı gazeteci dediğin gibi sanki Sabalenka suçlu arkadaşlar. Bunu da böyle bir sorgu odasına almışlar. Soruyor. İşte sen bu savaşa şöyle misin, karşı mısın?
Sen ya niye kere, böyle deklarasyon yapmıyorsun? Bir de kelimeler de koyuyor ağzına.
Aynen. Şimdi ben şu iki şeyin çok net karıştırıldığını düşünüyorum. Şimdi Ukrayna işgal altında mı? İşgal altında. İnsanlar öldürülüyor mu? Çok korkunç mu? Korkunç. Burada bir trajedi var mı? Var. Fakat bu senin ülkeni işgal eden ya da işgalciyle beraber olan ülkelerin sporcularının alakadar olduğu, onların sorumlu olduğu, onların suçlu olduğu bir konu değil. Dolayısıyla kesinlikle. Ne Sabalenka'nın, ne Andrei Rublev'in, ne Daniil Medvedev'in, ne işte Darya Kasatkina'nın senin karşında süklüm püklüm suçlu gibi psikolojiyle ne durmak zorunda, ne sana statement vermek zorunda, ne ben çok kınadım, ne çok karşıyım,
zorunda.
Ne karşıyım demek zorunda. Bunların hiçbirini demek zorunda değil sana. Yani eğer diyorlarsa bile kendileri inisiyatif alıp belki bir şeyleri tehlikeye atıyorlar. O yüzden diyorlar. Ya da canları belki demek istemiyor. Belki hakikaten bir ülke politikası olarak haklı da buluyor olabilir. Ama sen burada bir turnuvadasın arkadaşım. Siz bir kere bir onun bir farkına varın. Yani senin ülkende bir trajedinin oluyor olması, karşıdaki oyuncunun senin karşında ya biz de suçluyuz geldik burada oynamamıza izin verecek misiniz gibi bir üstenci bakışı hak etmiyor.
Çok çok. Ayrıca Eda, senin bittiyse hemen şunu ekleyeyim
yani
sen dediklerine.
Yani gazetecilerin de bu ikiyüzlülüğünü ve oradaki Ukraynalı adam resmen sorguya çeker gibi. Niye demedin? Şöyle deseydin böyle. Yani bu kız sizin mecbur mu? Kendi maçını mı düşünecek? Turnuvadaki şeyini mi düşünecek? Her gün acaba bana bununla ilgili soru gelecek diye onun stresini mi yaşayacak?
Yani, bir de şey yani. Deklarasyonu imzalamak mı size
niye,
vermek zorunda mı?
Yani? Ha, bir de şey diyeceğim Mert, lafını unutma. Yani Amerika dünyanın yarısını 40 yıldır terörize ediyor.
Hangi lafını unutma dediğin oraya geleceğim ben şimdi zaten.
Hangi bir Amerikalı sporcuya, İngiliz sporcuya sizin de bilmem neniz şurayı işgal etti. Bak insanlar Irak'ta 2 milyon kişi öldü. Bu konuyla ilgili başkanınıza bir şey söylemek ister misiniz falan dediğin insan.
Ne başkanı? Bak şimdi ne başkanı? Somut örnek vereceğim şimdi. 2014 senesinden beri Suudi Arabistan'ın Yemen'de yaptığı katliam 300 binle 500 bin arası sivil insan toplum öldürülmüş durumda. Bunların 80 bin küsürü çocuk galiba bildiğim kadarıyla.
Açlıktan
rakamları
ölüyorlar yanlış. Ya ambargo ha, var yemek,
yani
yemek 2000, yiyemiyorlar.
2014'ten beri Suudi Arabistan'ın bu Yemen'deki katliamının bütün silahlarını kontratlarla veren Amerika. Bu gizli saklı bir şey değil mi? Bunu biliyor. Biliyor. Her başkan da işte Trump zamanında dedi yapmadı, Obama dedi yapmadı, şimdi Biden dedi yapmadı. Hepsi vermeye devam ediyorlar. Şimdi her Amerikalı oraya maçtan sonra geldiğinde o zaman gazeteciler bunu da sorsun. Kınıyor musun sen hükümetini? Yemen'de yapılan 300 bin, 500 bin sivil masum insan ölüyor sizin verdiğiniz silahlarla. Kınıyor musun bunu diye sorsunlar. Madem ki standart bu.
Madem ki standart bu. Ben John Isner, Amerikan hükümetinin işte değil mi bu konudaki sorumluluğundan dolayı utanç duyuyorum, üzülüyorum ve hükümetimi kınıyorum falan hani böyle veriyorlar
verir,
ya.
Verir misin bizim, böyle bir deklarasyon yapar mısın diye biri 3-4 defa arka arkaya bu soruyu sorsun. Ben o zaman şimdi o Sabalenka'yı kınayan batılı gazetecilerin buna yorumunu merak ediyorum. Kınayacaklar mı mesela Isner veya kafamdan atıyorum.
Pegula.
Pegula mesela cevap vermemek istese buna kınayacaklar mı aynı şekilde? Yani çok çirkin. Neyse çok politik
yani
sorun dışına çıktı ama.
Yani gerçekten artık şey yani bir şeyin bir ülkenin mağdur durumda olması, oradaki oyuncuların haklı yani işgal altında olanlar doğal olarak haklı insanlar ölüyor olması, oradaki karşıt oyuncuların böyle suçlanıp böyle üstüne üstünlük kurup tahkim edilip taciz edilmelerini gerektirmiyor. İkisi ayrı şeyler. Yani buna gerçekten iyi oldu. Sabalenka'yı da taciz ediyorlardı. En azından bundan sonra seçilmiş bir iki kişiyle şeye çıkacak ve şimdi şansa bak ki gerçekten yine tuttu bir Rus'la oynamıştı bir önceki şeyde. Darya Kasatkina da Svitolina el sıkışmak istemiyor. Anlaşılır. Okey. O da dolayısıyla şöyle yaptı.
Yani bu kadar basit.
Bu kadar yaptı. Fakat bu sefer seyirci, diyorum ya sana bu Fransız seyirci var ya yuhalıyor. Darya'yı da yuhalamış. Bu sefer Darya bugün bir tweet attı dedi ki yani hani ben buradan hep çok şey giderdim bana göstermiş olduğunuz bu destekten dolayı. Ben hani Svitolina'yı kötü bir pozisyona sokmamak için hani böyle yaptım. Beni böyle bir yuhaladılar ve ben buradan çok kötü ayrılıyorum falan dedi. Yani şimdi bu oyuncuların ne suçu var?
Tabii
yani
canım.
Anlatabiliyor muyum? Böyle bir karmaşık, böyle kötü bir şeye gidiyor. Şimdi yarınki maç
Batılı gazeteciler tarafından Rusya'ya saldırmak popüler bir hale gelmiş olduğu için bu şeyi kullanıyorlar popülizm adına.
Yani dolayısıyla işte bu yarınki arada, maçta
Rusya'yı falan müdafaa ettiğim yok. Sakın kesin
Putin falan. Yok yani şimdi mesela bunu böyle dedik diye bir kere ben çünkü bu yani oyuncuların hiç böyle bir sorumluluğu yok, bir suçları yok. Bunlara böyle şeyler yapılamaz diye biri bana bayağı şeyci demişti. Rusçu musçu demişti. Hani alakası yok. Evet. Ama yani çünkü gerçekten
bunu açıklamana bile gerek yok. Kim demişse yani.
O değiliz.
Yorum yok.
Yorum yok. Dolayısıyla dediğim gibi çeyrek finaller Muhova, Pavlyuchenkova, Svitolina, Sabalenka, Świątek, Goff, Ve Haddad, Maya, Ons Jabeur bence son derece güzel. Hepsi
Eda'cığım
birbirinden
çok
keyifli,
güzel,
harika
çok güzel
maçlar.
bir sekizli bu.
Değil
Ben
mi?
üstteki dört oyuncuyu da severim bu arada. Świątek, Coco
O.
Gauff, Haddad
Haddad.
Maia ve Ons
Ons
Jabeur.
Jabeur.
Dördünü severim ama dördünden kim gelirse gelsin ben Muhova'yı
Sen
kazanması
Muhova'yı.
için tamamen duygusal.
Ama
Yani tenis adına bir kadınlar finalinde bu kadar variyeteli bir oyuncuyu
evet.
seyretmek bence güzel olur. Ama senin burada vurguladığın bir nokta var ki o da geçerli.
Tanısınlar.
Świątek'le Sabalenka tekrar final oynarlarsa yani böyle bir üçlü dörtlü ortaya çıkıyor. O da iyi bir şey olur. Muhova'nın da şimdi sakatlanmayacağını kimse garanti veremez. Çünkü son 2-3 senedir devamlı sakatlanıyor.
Maalesef.
Evet, bakalım.
Maalesef.
Ama
Bakalım.
Muhova'nın bence Pavlyuchenkova'yı geçecektir Muhova. Ben ona
Ben de öyle
inanıyorum.
düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum.
Yarı finalde Sabalenka ile kozunu paylaşır.
Aynen. Yani ben de öyle düşünüyorum. Başka eklemek istediğin bir şey yoksa, hani benim başka notum
Yok
yoktu.
ama çok özlemişiz. Çok zevk aldık.
Değil mi?
Evet.
Biz özledik arkadaşlar. Umuyorum siz de keyif almışsınızdır. İnşallah bir zaten mani olmayacak gibi gözüküyor. İnternet bağlantısı çok güzel bir yerde. Bugün çok mutluyuz.
Evet.
Haftaya şampiyonlar belli olsun. Güzel bir yine kayıt yaparız. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.